Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakış yapacağız bugün Cemalettin Taşçı ile birlikte. Daha önce söz ettiğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında kutlama törenlerini ele alacağız. Nasıl kutlanıyor bunu değerlendireceğiz. Biraz sönük geçtiğini, kutlamaların olmadığını, son 2 güne sıkıştırıldığını görüyoruz. Özel sektörün de her zaman olduğu gibi çeşitli reklamlar hazırladığı ortada. Bütün bunları bir değerlendireceğiz. Nasıl kutlanmalıydı, niye böyle oldu? Bunlar üzerinde duracağız. Evet, beklentinin çok çok altında bir kutlama ile karşı karşıyayız galiba Cumhuriyet'in 100. yılında.
Yani eğer beklentilerimizin çok çok altında değilse o zaman beklentilerimiz çok çok aşağıda demektir. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı dünyanın neresinde olsa böyle bir hadisenin 100. yılı bizde olandan çok daha fazla bir iştiyakla kutlanırdı. Bizde de 50. yıl, 75. yıl çok çok ciddi faaliyetlere zemin olmuş idi. Ben şöyle başlamayı istiyorum izin verirsen. Sonuçta insan sosyal bir hayvandır. Bunun avam tabirle söyleyecek olursak insan sürü hayvanıdır. Şimdi bu tür tabirler yani işte diyelim ki insan gördüğüne inanır işte veya insan balık hafızalıdır filan gibi bir genelleme yaptığın zaman bu genelleme genel olarak şöyle yapılır. Ben hariç. Yani başkaları balık hafızalıdır. Başkaları sade gördüğüne inanır filan. Ama ben öyle değilim yani. Halbuki ben ısrarlı bir biçimde bu tür durumlarda her zaman hep aynı şeyi söylüyorum. Ve bu özel durum içinde şunu emniyetle söylüyorum ki hepimiz sürü hayvanıyız. Bu insanın yani insan olmanın tabiatı, fıtrat yani bu. Böyle ben buradan sıyırdım filan, başkaları sürü, başkaları koyun, ben değilim filan gibi şeyler abesle iştigal. Hiç kimse sıfırdan molozdan, topraktan yapmıyor kanaatlerini. Hepimiz başkalarına göre ve başkalarından yararlanarak, başkalarına karşı pozisyon alarak filan oluşuyoruz yani. Hepimiz sürü hayvanıyız. Bunu iki sebeple önemsiyorum. Birincisi bugün konuşacağımız konu itibariyle bu 100. yıl kutlamaları. Yani insan sürü hayvanıdır. Dolayısıyla seferber edilebilir. Toplumlar seferber edilebilirler. Dolayısıyla eğer 100. yıl kutlamaları böyle değil de başka türlü olsaydı, başka türlü bir toplum olacak idik, başka bir yerde olacak idik, seferber edilmiş, bir yere taşınmış, birisi bizi taşımış değil, biz birlikte bir yere taşınmış olacak idik. Bunu biraz erteleyip ikinci tarafına işin gelmek istiyorum. Yani demin söylediğim tarafına gelmek istiyorum. Türkiye'de belirli bir kesim, diğer kesimi koyun olmakla etiketliyor. Bu yeni bir şey değil. Yani 1950'lerin, 60'ların karikatür dergilerine baksak muhtemelen 2 ayda bir, 3 ayda bir toplumun belirli kesimlerinin koyun olduklarına ima eden karikatürler görürüz. Gördük yani. Öyle büyüdük biz.
Yazılar bile vardı yani.
Evet, yazılarda hep bunlar söylenir. Bizim videoların altında bu lafı böyle kullananlar veya yani yaptıkları yorumlarda veya bunu ima edenler var. Evet yani sonuçta bu tasnif yani insanların bir kısmının koyun gibi olduğu iddiasını dile getirenler hep ve ağırlıklı olarak toplumun bir kesimi olduğu ve onlar da koyun gibidirler. Yani toplumun diğer kesimini koyun gibi görenler koyun gibidirler. Hep birlikte aynı ötekiler koyun gibi masalını, narratifini peşinden sürüklenirler yani. Dolayısıyla şimdi ortadaki mücadelenin koyun gibi görenler ile koyun gibi görülenler arasında bir mücadele olduğunu iddia ediyorum. Benim esas derdim bu. Bunca yılda şunu öğrendim ki insanlar kendi mensup oldukları, kendileri bir sürüye mensuplar, ben de bir sürüye mensubum yani. Ve kendileri mensup oldukları sürünün bir sürü olduğunu idrak etmekte zorlanıyorlar. Çünkü işte orada Celal var, burada Osman var, şurada Ayşe var, burada Zeynep var falan. Yani onların hepsi tek tek insan yani. Tamam mı? Yani ben onların içindeyim. Onların hepsinin tek tek insan olduklarında farkındayım. Dolayısıyla bizim sürü sürü gibi görünmüyor. Ama yani öteki sürünün içinden baktığın zaman da seni temin ederim ki o sürü de sürü gibi görünmüyor.
Evet, tabii.
Çünkü onların da hepsi birer insanlar ve yani işte şurada ters düşüyorlar, burada birlikte bir şey yapıyorlar. Yaparken ihtilaf çıkıyor aralarında falan filan yani. Dolayısıyla hepimiz Sürü hayvanıyız, hepimiz bir sürüye mensubuz. Bunu idrak etmekte zorluk çekiyor olabiliriz. Ama sittin senedir kendi kapasitem el verdiği ölçüde burada bu varsayımla konuşuyor olduğu herhalde izleyenlerin farkında olması, anlamış olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Anlamayan, anlamamakta ısrar eden birileri var. O onların bileceği iş. Onlara laf yetiştirmeye çalışacak durumda değilim. Çünkü kendi sürülerinin sürü olduğunu veya kendi naratiflerinin doğru bir naratif olmadığını, bir naratif olduğunu, bir anlatı olduğunu, bir hikaye olduğunu idrakine varmamak konusunda çok ısrarlılar. Olabilir yani herkes kendi çapında çok ısrarlı olabilir ama dünya o dünya değil artık. Bugünün dünyasında artık konforlu bir yerden oturup, zihinsel konfordan söz ediyorum. Ay ama onlar da çok koyun ya, başımıza gelen her şey onların yüzünden geliyor diyerek kendi statüleri de dahil herhangi bir şeyi sürdürme şansları artık yok yani. Bizim zamanımızda vardı. Çünkü arkamızda iyi kötü devlet vardı. Arkamızda derken ben bu sürülerin yani kendi payıma bir sürüye mensubum. Bunun dışında iki tane büyük sürü vardı. Benim mensup olmadığım iki tane büyük sürü vardı. Yani işte bir tarafta bence yanlış bir tabirle milliyetçi muhafazakar diye tabir edilen sürü. Öbür tarafta modern, aydınlanmacı, batılı, batıcı neyse. Ama yani sonuçta işte sosyalistleri de içinde barındırıyor olan bir başka sürü vardı. Devlet o sosyalistlere çok hoyrat davrandı mı? Davrandı. Ama devlet bu tarafta da birilerine, mukaddes saçlara değilse de milliyetçilere yeri geldiğinde çok hoyrat davrandı. Devletin bu konuda hoyrat davranmak konusunda hiç bir cimriliği yok, olmadı. Ama bu başkalarını sürü olarak görenlerin eline, başkalarını sürü olarak görmelerine yetecek malzemeyi, hikayeyi ilk öğretimden itibaren üretip vermek konusunda çok maharetli bir devletimiz oldu bizim. Ve şimdi bu ilk öğretimden itibaren okullarda edinilmiş olan, sonra onun orasına burasına şahsen, kişisel olarak, kişisel ilişkilerle vesaireyle bir şeyler eklenmiş olan ama ana hatları itibariyle bu ülkede toplum bir şeylerin doğru dürüst gitmesine mani oluyor. O yüzden biz bu seçkin, seçilmiş, iyi okullarda okumuş veya işte filan falan yani neyse bu hikayeye inanmış olanlar bu hikayeyi gerçekleştiremedik. Masalını yeniden üretiyorlar, üretebiliyorlar çünkü arkalarında devlet var. Bu hikayeyi devlet üretti yani. Benim de Cumhuriyet'te temelde alıp veremediğim en ciddi mesele bu. Bu hikayeyi üretip, yeniden üretip, yeniden üretip bu zihinleri bulandırmak yerine mesela insanlar okuma, çocukları okusun diye köylerden şehirlere hücum ettiğinde onlara yurt yapmış olsaydı doğru dürüst ya bak geliyorlar okumak istiyorlar ne güzel deseydi bu canına yandığımın Cumhuriyeti ve doğru dürüst yurtlar yapsaydı. Okumak istiyorlar ben bunları üniversite yapayım deseydi giremezsiniz kardeşim demeseydi. Tamam yani sonuçta kendi iddiaları neyse bu iddiaları gerçekleştirecek şekilde davransaydı. Bu insanlar şehirlere geldiklerinde ha bak hücum ediyorlar gecekondu yapıyorlar. Şimdi benim bu gecekondu problemi çözmem için arsa üretmem lazım. Bunlara altyapısı olan yerler vermem lazım filan deseydi. Bunun çözümünü üretseydi yani. Bunlar gelmesinler bunlar koyun bunlar işte şöyle aşağılıklar filan falan geyiği üretmek yerine problem çözmeye çalışsaydı bu işler böyle olmayacak. Bunu yapmadı. Ele geçirebildiği çocukları, bizleri devşirmeyi marifet addeden bir cumhuriyetimiz oldu bizim yani. Bu cumhuriyet dendiğinde birilerinin aklına laiklik geliyor olabilir. Benim aklıma bu geliyor yani. Cumhuriyet budur benim için. Bu hikayeyi yeniden üretmek için şehvetle bütün kaynaklarını seferber eden ve toplumun bir kesimini kalan kesimine düşman eden zamanla düşmanlık bu hale geldi. Hep ama bunun bir tarafı oldu devlet yani. İdeolojilendirme, endoktrinasyon için her şeyini seferber eden absürt bir cumhuriyetimiz oldu bizim. Dolayısıyla şimdi burada hani bu kadar öfkelenmek istemiyorum ama ya durmadan aynı şeyleri tekrarlayıp durmayın. Sizin bana anlattıklarınızı ben ilk öğretimde öğrenmiştim ya. İlk öğretim çağında bana bunu öğretmişlerdi ve benim kafama bunları anlayacak kadar çalışıyordu. Ben de bunlara inandım zaten. Ama bunun tamamen tepeden tırnağa yalan olduğunu görmek için çok fazla çaba harcamaya gerek yok. Türkiye'de tarikatlar dediğiniz şey Ben bütün tarikatlara karşıyım. Karşı olmam bir şey değil yani. Sonuçta Türkiye'de tarikatlar diye bir realite var. Ve bu realite Türkiye toplumunu, bugün AKP'ye oy veriyor olan koyunları falan açıklamak için yeterli büyüklükte değil kardeşim. Yani Türkiye'de bir tarikate öyle veya böyle bulaşmış olan nüfus neresinden saysan, sağdan saysan, soldan saysan 1,5 milyonu geçmez yani. 85 milyonluk bir ülkede eğer toplumun yarısı o 1,5 milyon kişi yüzünden lekelenmiş olacaksa biz o zaman örtüyorlem dünyanın hiçbir toplumu lekesiz değil. Almanya'da da salak saçma bir şeye inanan tarikatlar var. Yani işte geçtiğimiz yıl yakalandı işte kendisini kral yapmaya çalışan bir zevzek ve onun etrafında kümelenmiş. Üstelik böyle hani çok iyi eğitimli filan bir insan. Değil mi yani? Ama bu Almanya'nın toplumunun yarısının kalan yarısını zan altında bırakması için bir gerekçe olmuyor. Adli bir vaka oluyor yani. Ve bu Almanya'nın Mercedes'i, BMW'yi falan üretmesine de mani olmuyor. Bu geyikleri yani böyle orada tarikatlar var da o tarikat yurtlarında işte ya yani tarikat yurtlarında okumuş sonuçta İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın nüfusunun %70'i, %80'i İstanbul'a okumaya gelmiş veya çocuklarını okutmaya gelmiş ailelerdir yani. Tamam ya bunların
Anadolu'dan göç edenler, yani dışarıdan gelenler değil mi?
ve bunlar gittikleri yerlerde devlet tarafından kendilerine yeterli hizmet verilmediği için tarikatlar tarafından yurtlar yapılan yurtlarda falan kaldılar. O yurtlarda kalanların kaç tanesini tanıyorsunuz ya? Bir hikaye var. Bu hikayeye inanıyorsunuz. Sonra ben sahada araştırma yaptım dediğimde o araştırmada da gördüm. Sen benim araştırmada görmediğimi sen nerede gördün? Orada 3 tane tarikat yurdundan bilmem kim çıkmış onlar sana ulaşmış. Ama yani delil yokluğunu delili olarak kullanarak ya orada senin bilmediğin o yurtlarda yetişmiş sonra pekala işte senin gibi çok seküler hatta o yurtlarda yaşarken pekala çok seküler hayatlar sürmüş yığınla insan var kardeş tanıyor musunuz?
Benim dönemimden de tanıdığım çok sayıda öğrenci var öyle. Orada kalıp ama onlarla aynı şeyi duymayan, düşünmeyen, onlar gibi olmayan insanlar vardı. Nitekim bunlar biraz orada arıza çıkarmaya başlayınca onları o yurtlardan attılar bir kısmını. Bir kısmı sonradan kendiliğinden oradan uzaklaştı ve o görüşleri benimsemedi yani.
Yani bütün bunlar hakkında elinde yeterince done olmadan orada bir tane leke görüp o lekeden bir yığın çıkarım yapan böyle kendi kafasındaki hikayeyi korumak için, kollamak için. Bu hikayeyi korumak, kollamak o kadar zor değil. Çünkü zaten dediğim gibi hepimiz koyunuz. Yanımızdaki, yamacımızdaki koyunlardan yankılanıyor söylediklerimiz. O ne kadar güzel memleket aslında uçacaktı. Aha bu Kemalistlerin elinde kalsaydı, ah atamızın izinden gitseydik. Atamız gitmemiş atamızın izinden. Yani 1920'den 38'e kadar 40 kere gerekli şartlarda, gerekli durumlarda vites değiştirilmiş yani. Hiçbir malumat sahibi olmadan böyle ham bir hikaye orada bir şey varmış, atamızın yolu varmış, o yoldan yürünmemiş çünkü bu koyun millet filan geyiğiyle kendinize bir statü sağladınız bugüne kadar. Bunu sürdüremeyeceksiniz diyorum. İster inanın, ister inanmayın. İnanmıyorsanız niye izliyorsunuz? Kendinize niye eziyet ediyorsunuz? Onu da anlamıyorum yani. Yani beni böyle sinirlendiren birisini izlemiyorum yani. Neyse. Esas konumuza gelelim. Sonuçta insan seferber edilebilir bir varlıktır. Ve bu seferber etme için de böyle çok akıllıca, çok Atatürkler falan gerekmez yani. İnsanlar Hitler'in peşinden de seferber oldular. Ergenekon efsanesinin anlattığı kadarıyla bir kurdun peşinden de seferber oldular. Yani sonuçta insanlar seferber olabilirler. Şimdi ne görüyoruz baskın olarak? Cumhuriyetimizin 100. yılı çok önemli bir eşik ve bu eşiğin layıkıyla kutlanmasının önüne geçmek için Erdoğan tam da 28 Ekim'e bir miting koydu. İşte Gazze meselesini bahane ederek TRT'nin faaliyetleri ertelendi. Şu oldu, bu oldu. Zaten bunlar Cumhuriyet'le barışık birileri değiller. Bunlar yani Erdoğan ve çetesi yani kaç kişiler? Bunlar Cumhuriyet'le barışık değiller. Şimdi bunlar canım olur mu yani? Erdoğan Cumhuriyet'le barışık değil. O halde Erdoğan'a oy veren herkes de Cumhuriyet'le barışık değil. Şimdi o zaman ben şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun partisinin elinde 11 tane büyükşehir belediyesi var. Ve bu 11 büyükşehir belediye Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanması için dişe dokunur hiçbir şey yapmadı. Cumhuriyet'in 100. yılı 365 gün yani. 29 Ekim 2023'ten ibaret değil. Ve bu 365 gün boyunca dişe dokunur hiçbir şey yapılmadı bu belediyeler tarafından. O zaman demek ki zaten Kılıçdaroğlu'nun partisi ve onun belediye başkanları da Cumhuriyet'in 100. yılının layıkıyla kutlanmasını istemiyorlardı ve onlara oy verenler de istemiyorlar. Şimdi böyle akıllar mı yürütülür ya? Cumhuriyet'in 100. yılını sen doğru dürüst kutlarsın. Erdoğan'a oy veren birileri Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılının doğru dürüst kutlanmasını istemediği halde Erdoğan'a oy veren birileri pekala senin kutlamalarına katılır, seferber olur ve biz hep birlikte bir yerden bir yere gideriz. Niye alıştırıyorsunuz kardeşim? Niye alıştırıyorsunuz yani? Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılının layıkıyla kutlanmasını istemiyor olabilir. İstemiyordur bence de. Yani ben olsam isterim. Ama çok akıllı bir adam olmadığı belli. Dolayısıyla istemiyordur. Tamam. Anlaştık yani. Başka kimse niye istemiyor? İmamoğlu niye 30 Ekim 2022 tarihinden başlayarak bir 100. yıl kutlama hikayesi, bir seferberlik haline getirmedi olayı?
Mesela şimdi şöyle bir eleştiri var. Yabancı delegasyona bir çağrıda bulunmadı Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı diye. İşte normalde eskiden böyle bir şey olmuş olsa 100. yıl resepsiyonu diye bir şey verilir ve bütün yabancılar, hatta yabancı devlet başkanları gelir böyle yıl dönümlerinde. Başka ülkelerin kutlamalarında da geliyorlardı zaten. Tamam, bunu Erdoğan yapmadı. O zaman pekala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tüm belediye başkanlarını Avrupa'daki çağırabilir. Böyle bir şey organize ediyoruz, kutluyoruz, sizi bekliyoruz diye. Ve Türkiye'deki diğer belediye başkanlarını da çağırıp mesela İstanbul'da görkemli bir şekilde bir kutlama yapabilirdi. Sadece belediye başkanları ya da belediye yöneticileri üzerinden.
Ya yapabilirdi. Bu enteresan bir fikir mesela. Ama netice itibariyle buna kadar yani biz 50. yılı kutladık. 50. yılı kutlarken devlet resmi olarak işte o tarihlerde şey de vardı yani. Resmi geçitler filan böyle ordu ya da öğrenciler filan yürüyüşler yaptık. Ama yani 75. yılda da devletin böyle kutlamaları oldu ama onun dışında yani ben de 50. yıl İş Bankası hazırladığı 50. yıl külliyatı var. Yani herhalde 2 metre filan tutuyor. Yani bir yarım metre tutan 75. yıl Yapı Kredi'nin yanlış hatırlamıyorsam çalışması var. Ya şimdi böyle şeyler bile yapılmadı. Ne yapılıyor? İşte reklamlarda bir 100. yıl, bir Atatürk, işte seni unutmayacağız, seni hep yaşatacağız geyikleri filan. Kardeşim böyle seni yaşatacağız demek de yaşatılmaz. Yaşarsın.
Ama bütün kurumlar sosyal medya dönemine uydular. Herkesi sosyal medyada bu tür filmler ya da müzikler bir şeyler ürettiler yani.
Şimdi burada enteresan bir şeyler var. Yani şöyle dünyanın bu dönem boyunca değişimi hakkında bize ipucu sağlıyor olan bana enteresan gelen yani bir 50. yıl marşı, bir 75. yıl marşı hiçbirisi aklımda değil. Ama sonuçta bu devlet eliyle, devlet marifetiyle ve biricik olarak yapıldı. Ama şimdi burada mesela aklına gelen bir 100. yıl marşı yaptı yani. Devlet de bir şey yaptı, başkaları da bir şeyler yaptılar. Yani bu şimdi benim toplumlar artık devlete kıyasla oransal olarak nispi olarak daha güçlüler tezimi doğrulayan bir şey. Yani biz bunu akıl edemezdik. Akıl etsek gerçekleştiremedik. Tepemize binerlerdi yani. Sen kim oluyorsun da yani devletin 50. yılını sen kim oluyorsun da çalıyorsun yani. Oradan
Eskiden
nasıl çalalım?
öyleydi tabii. Sen yapamazsın derlerdi.
Aklımıza bile gelmiyordu yani. Gelemezdi. Aklımıza bile gelemezdi. O kadar sindirilmiştik. Ama şimdi oradan bir sanatçı bir 100. yıl marşı yapıyor, öteki başka bir 100. yıl marşı yapıyor. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bu anlamlı bir gösterge. Bunu bir kenara koyalım. Onun dışında yani işte böyle çok cılız cılız işte yanlış bilmiyorsam Gazete Duvar veya T24 yüzyılda yüz yazı falan gibi bir şeyler, diziler yaptılar. Yazı serileri yaptılar. İşte herkes kendi çapında, kendi kabiliyeti oranında bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama sonuçta bu alemi koyun olarak görenlerin koyun koyun gidip de oy verdikleri insanlar, kurumlar burada herhangi bir biçimde sorumluluk almadılar. Ellerinde imkan vardı, güç vardı, yetki vardı ve hani seninle biz bunu sohbetini yaparken Ama işte seçim yılıydı, ama işte ya tam da ben ta o tarihlerden itibaren, yani ben 30 Ekim 2022 gelmeden önce, aa bak işte şimdi bu Türkiye'nin muhalifleri, yani mevcut iktidara muhalefet edenleri açısından olağanüstü bir fırsat. Seçimi kazanmaya bile ciddi katkı yapabilirdi. Yani 30 Ekim 2022'de başlayan ve böyle sistematik uzun sürecek bir kutlama hikayesi Türkiye'yi seferber etmek anlamında seçimi kazanmaya bile katkı sağlayabilir ve ben gücümün yettiği herkese bu konuda kendi naçiz aklıma gelenleri söyledim ve gelmeyenlerin getirilmesi için bir takım şeyler yapılabilir. Bak şöyle bir şeyler de, yani beni katmayın madem. Hani ben bir şey buradan bir şey kazanacağım, onun için uğraşıyorum diye varsayıyorsanız, yani bensiz yapın, ama yani bak şöyle yapabilirsiniz diye gücümün yettiği belediye başkanlarına, oda başkanlarına, büyük sanayicilere ya anlattım yani derdim. Olmadı kardeşim. Bu böyle Erdoğan 100. yılın kutlanmasını istemiyor. İstemiyorsa istemiyor. Şimdi ya, biz Erdoğan istemediği zaman, Erdoğan istemediği şeyin olmayacağı bir Türkiye'de yaşıyor isek, bu Erdoğan'ın onu istememesinden kaynaklanmıyor ki, sizin yazıklanmaktan başka, ağlaşmaktan başka herhangi bir şey yapmayacak koyunlar olmanızdan kaynaklanıyor. Bununla kifayet etmenizden kaynaklanıyor yani. Niye Erdoğan'a sorduğunuz hesabı Kılıçdaroğlu'na sormuyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı 100. yılda? Hani Cumhuriyet'in sahibi onlar iddialarına göre. Öyle değil mi yani? Onlar kurmuşlar Cumhuriyet'i. Peki yani 100. yılda Kılıçdaroğlu ne yaptı? Kendi adaylığı için tezgah kurmak, üstüne şimdi kendi kurultayından zaferle çıkmak için abuk sabuk işler yapmak dışında ne yaptı yani? Şimdi tamam, orada kurumsal olarak zaten CHP böyle çürümüş filan falan. Peki siz ne yaptınız? Yani o CHP'ye kerhen gidip oy verenler olarak hop ne oluyoruz kardeşim? Bir 100. yılımız var bizim. Bunun hakkını verin falan diye bir gürültü çıkardınız mı? Çıkarmadınız. Çıkarmamışsanız, yani çıkarmış olsanız duyacağız yani. Şimdi temel derdim burada benim. Yani orada böyle işte şeriatçılar var, işte koyun bir ahali var falan filan. Ben şimdi diyorum ki bak, bunlar Cumhuriyet'e direnmediler. Sen böyle diyorsun ama o ta Fidan'dan başlayarak falan filan, onlar laik değil filan. Eskitmek için şunları yaptı. Ya siz de yapın kardeşim, işte bak burada madem Cumhuriyet'in 100. yılını kullanarak böyle fikirler üzerinden konuşulup duruluyor. Bir kuvveden fiile çıkan bir şey varsa anlam taşır. Yoksa fiile çıkmamış, orada kuvve olarak tarikatlerde, şurada, burada, bir yerlerde bir takım laiklik karşıtı bir dinamik var. Yok öyle bir dinamik. Fiile çıksaydı olacaktı. Fiile çıktığı zaman hakkında konuşmaya değer. Sizin kafanızda, sizin hikayenizde var bu ve 60 senedir de bu hikayeyle bu memleketin tepesinde kendinize bir yer açmak için zırvalayıp duruyorsunuz yani. Yok öyle bir şey. Olsaydı kuvveden fiile çıkardı. Sizde bir enerji yok, sizde bir iş yok. Olsaydı kuvveden fiile çıkardı. Bu 100. yıl Erdoğan'a rağmen, Erdoğan'ın bütün temennilerine rağmen doğru düz kutlanmış, toplum bambaşka bir yere varmış olurdu. Heder ettik. Hep birlikte heder ettik. Şimdi bunun heder edilmesini de Erdoğan'a fatura edip, Erdoğan oradan da tabii ki asıl derdimiz Erdoğan değil, Erdoğan'a oy verenler, onlara fatura edip böyle sıyırıyorlar. Hakikaten böyle tüylerim diken diken oluyor yani. Ya kimsiniz siz ya?
Ama
Siz seyirci mi geldiniz?
şöyle bir de durum oldu. Yani sıradan insanlar, vatandaşlar evlerine bayrak asmaya başladılar. 10 gün öncesinden itibaren. Bu giderek arttı. Yani normalde 29 Ekim ise bir gün önce 28 Ekim'de asılır. İşte 30 Ekim'de de bayraklar alınırdı evlerden bazılarında ve o da çok az olurdu. Bu sefer inanılmaz bir şekilde benim gördüğüm, oturduğumuz semtte şey var, bir bayrak asma şeyi var ve bu kendiliğinden olan bir şey oldu. Şimdi devletin kendi çağrıları var, bayrak asın filan diye.
Tamam, yani şimdi bunlarla kifayet ediliyor. Edilmek zorunda kalıyor. Çünkü burada kuvveden fiile çıkacak bir enerji yok. İşte bayrak astık, tamam, bize düşeni yaptık. Fazlası gerekiyor. Çok fazlası gerekiyor. Yani Cumhuriyet bütün kusurlarına vesaire rağmen 100. yılı şatafatla kutlanacak bir şeydi. Her şeyden önce yani Cumhuriyet'in 100. yıl olması falan. Yani Cumhuriyet'in şu değere sahip olması, onun da 100. yılının gelmiş olması falan gibi şeyler dışında. Bizim bugün toplum olarak bu sıkışmışlıktan çıkmak için zaten herhangi bir bahaneye ihtiyacımız var. Ve bu çok güzel bir bahane.
Evet.
Yani böyle durmadan dikiz aynasından tarihe bakıp duran, durmadan geçmişte bir şey arayıp duran bir toplum olmaktan çıkıp, bak biz 100 yıl önce şu noktadaydık, şimdi buradayız ve buradan şuraya gideceğiz diyebilmemiz için çok kıymetli bir şeydi bu. Dolayısıyla başka, yani ikamesini bulamayacağımız bir şeyi heder ettik. Hep birlikte heder ettik ama orada Erdoğan heder etmiş yani. Erdoğan heder etti mi etti. Yani ona bir şeyim yok, itirazım yok yani. Ama siz Erdoğan'ın edilgen mahluklarıysanız, kendinizi öyle görüyorsanız, zaten başınıza gelen her musibete müstahaksınız yani. Burada elinizde imkan yok.
Bir de anma demek şey demek değil yani, geçmiş hatırlamak, onu tekrarlamak, o gün şöyle oldu falan demek değil. Yüzüncü yıl gibi bir şey, önümüzdeki yüzyılın nasıl olacağına dair bir öngörüyü ortaya koyabilmeyi daha çok gerektiren bir şey. Bu pek yapılmadı galiba hiç. Kurumlar hani yaptıkları o filmlerde falan hep geçmişi anlattılar.
Evet, yani toplum olarak biz önümüze bakamıyoruz yani. Bir hayal kuramıyoruz. Hayalimiz kalmadı. Hayalimiz kalmadığı için durmadan tarihten, yani şey işte bu, hani iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması gibi, yani iflas etmişiz. Yani bu cumhuriyet iflas etmiş kardeşim. Şimdi bunun, bu eski defterleri karıştırarak kurtulması ihtimali yok ama kendimize güvenerek buradan yeni bir hikaye yazarız biz diye yola çıksak bir ihtimal. Yani hiç de, sonuçta Cumhuriyeti kurtaramasak bile hiç değilse heyecan veren bir ölümümüz olur yani. Ama buradan böyle absürt absürt düşmanlıkları, başkalarını koyun görüp kendilerini insan görmeleri filan falan, tekrar tekrarlayıp şehvetle bunları kendi aralarında paylaşıp filan böyle, yani ah atamız, vah atamız. Yok işte, bir daha yok atamız, ne yapacağız yani şimdi? Atamız yok diye şimdi ölecek miyiz yani? Yani bir gelecek yapacağız ve bunu biz yapacağız. Atanız olmadan yapacağız yani. Ve bu, dediğim gibi, bu 100. yıl bunun için iyi bir vesileydi. Ve ben iddia ediyorum. Bunu şöyle yaratıcı zekaları seferber ederek, doğru dürüst etkinliklerle, doğru dürüst projelerle, yani benim aklıma gelmeyecek kadar parıltılı işler yapılabilirdi ve yapılsaydı bu toplumun Kürdü, dindarı vesairesi falan içinde olmak kaydıyla bir %70'i bu seferberliğe katılırdı. Yani %70'in katılacağı bir seferberlik dizayn edilebilirdi yani. O neşe, o eğlence, o coşku vesaire falan insanları, o yüzden girerken dedim yani, insan sürü hayvanıdır, seferber edilebilir. Sen bu seferber etmek için gerekli olanı yapsan, sen tahmin etmediğin şeyler, insanlar da onun peşten sürüklenirler, gelirler ve o zaman olay bambaşka, toplum bambaşka bir şey olur. Ama bu işinize gelmiyor. Yani bu Erdoğan mani oldu bu işe diyenlerin işine gelmiyor. Çünkü zaten o kalabalıkların kendilerine katılmasını istemedikleri için bu hikayeyi durmadan tekrarlayıp duruyorlar. Onlar kirliler, beyler, beyefendiler, hanımefendiler temizler. O kirliler bunlara bulaşmasın. Ama yani peki ne yapacağız onları yani? Yani o yapacak bir şey de yok. Biz böyle işte beyaz leblebiyle rakımızı içip ölüme yatacağız yani. Hayal bu yani. Atamızı anacağız falan filan böyle.
Şimdi yani iki tarafta bir olayı anmak yerine bu olay üzerinden karşı tarafı hedef alarak orayı bombalamak gibi bir yolu tercih ediyor galiba. İşte Erdoğan kutlamayarak, görmeyerek ya da başka şeyleri harekete geçirerek onları önlemeye, öne çıkartmaya çalışıyor. Öbür tarafta ya Erdoğan bunu yapmadı deyip Erdoğan'a hedef alıyor. Olay gene ortada kalıyor yani, bizim cumhuriyet gene gitmiş oluyor.
Yani her şeyimiz gidiyor. Yani cumhuriyeti böyle kaybediyoruz zaten. Yani ben hani geçen programda demeye çalıştım. Sonuçta cumhuriyetin son 20-25 yılı, hatta yani 90'ları türbülansını da buna ekleyelim. Yani son 30 yılı aslında daha öncesi ile kıyaslanmayacak kadar kötü. Bu konuda benim bir kendi hesabıma, benim kanaatim bu konuda böyle yani. Daha kötü oldu. Ama bu ondan önceki 70 yılının pür pak olduğu vesaire falan manasına gelmiyor. Olması da gerekmiyor. Bunu da defalarca söyledim. Yani orası pür pak değil o halde. Sadece benim derdim, bak bu 30 yılda olanlar, bu 70 yılda olmuş olanların revanşı ve bu salaklar eğer ipleri eline geçirdiklerinde revanşist bir iş yapmasalardı, yani revanşist bir duyguyla davranmasalardı, olay böyle olmayabilirdi. Ama onların niye revanşist davrandıklarını anlamak da o kadar zor değil. Çünkü beceremediler. Becerebilselerdi. Yani rövanşist davranmamaya çalıştılar başlangıçta. Eğer bizim depreme dayanıklı şehirlerde yaşamamızı sağlayabilselerdi, eğer üniversitelerimizin doğru dürüst tatmin edici sonuçlar vermesini sağlayabilselerdi, eğer filan falan bunlar olabilseydi zaten o yolda gideceklerdi bence. Yok, aslında onların ta o zamandan fikirleri şuydu, zikirleri. Yok öyle bir şey kardeşim. Bu sizin hikayeniz. Realitede bunu doğrulayan bir şey yok. Erdoğan'a başlangıçta oy veren 130 küsürün büyük bölümü o dönem itibariyle Avrupa Birliği, işte Kürt barışı vesaire, yani temiz devlet vesaire gibi hikayeler anlatıldığı için oy verdi. Ya şimdi adam Ayasofya'yı açtı diye oy verdi diyorsunuz. E peki o zaman, yani 2002'de oy verenler adamın söylediklerine bakarak oy verdileri niye kabul etmiyorsunuz? Dolayısıyla şimdi bu böyle. Benim bir hikayem var ve bu hikayeyi doğrulayacak şeyi arıyorum dediği zaman herkes bulur ya. Bana bir hikaye ver. Ben onu, yani en salak hikayeyi ver. İşte pembe bir uçan filin dünyayı kurduğuna ispatlamak gerekiyorsa ben bunu doğrulayacak örnekler bulurum sana yani. Yani insanlık tarihinde falanca kişi şurada bir pembe lafı etmiş, ayrıca da şurada bir fil varmış, o filin de ayak izleri var falan. Bulurum yani. Böyle bir tane hikayeniz var. Uyduruk bir hikaye. İlk öğretim seviyesinde bir hikaye. Oradan bir adım ileri gidememişsiniz. Kendinizde böyle bir nezihlik vehmediyorsunuz. Toplum nezih bir şekilde. Bütün toplum nezih olmazsa hayatta da biz Almanya olamayız filan gibi bir böyle salak kanaatiniz var. Ya hiçbir toplum sizin zannettiğiniz gibi değil ya. İhtilali yapmış olan Fransızlar da değil ya. Bir yıl salaklık yapıyorlar hep beraber. Yani şimdi Macron diye bir adamı seçmiş durumdalar. Ondan önce Sarkozy diye bir salağı seçmiş durumdalardı ya. Neyin geyiğini yapıyorsunuz siz ya?
Ama Almanya'da da Hitler vardı. Seçim
Evet.
gitmiş.
Şimdi istersen şeye gelelim.
Bu arada Erdoğan da şey açıkladı. 29 Ekim mesajı. Herkes bayrağını alsın evine, ofisine, iş yerine, arabaya assın dedi. Sadece başlığını okudum. Tamamına bakmadım.
Ya şimdi istersen şeye gelelim. Erdoğan'ın tutumuna.
Evet.
Erdoğan'ın tutumu işte böyle ideolojik bir takım takıntılardan kaynaklandığı filan herkesin kabulü. Yani Erdoğan'ın bir ideolojisi olmadığını yani defaatle gördük. Yani son İsrail Gazze hadisesinde de ondan öncesinde de defaatle gördük yani. Ama ısrarlı bir biçimde bunun pişiriliyor olmasının sebebi ne? Çünkü işte evet, o Erdoğan'ın arkasında Erdoğan'a oy verenleri zan altına bırakılması gerekiyor ve onların tamamının laik düşmanı, işte cumhuriyet düşmanı, işte medeniyet düşmanı filan falan olduğu zannını, bu hikayeyi kendi aramızdaki bizim sürünün içindeki bu hikayeyi sürdürmek için. Bu gerekiyor yani. Ve bundan yapılıyor. Benim birkaç yıldır net tespitim bu. Buradan başka bir fayda murad edilmiyor. Başka bir fayda da çıkartılmıyor da zaten. Kendi yenilmişliğimize bir kılıf uydurup işte bir bahane bulup ondan sonra rahata ermek için bu ısıtılıp ısıtılıp bizim başka bir hikaye üretme şansımız kalmadı. Bu 100. yılı bu yüzden önemsiyordum. Yani buradan başka bir hikaye üretilebilir. Şimdi ha tamam top bizim sahamızda ve biz buradan, ama böyle bir kendine güven yani bir şey yok ortada, ama sorsan her şey onlara sorulsun. Yani diyelim ki Kazakistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun veya işte bağımsızlığının 100. yılı olsa Kazakların ne yapması gerektiğini, onu nasıl kutlanması gerektiğini biliyorlar. Sorsan hepsi cevap verir yani. Ama biz ne yapacağız deyince yani de Erdoğan yapsın. Ya yapmayacaksa, yani yapmaması dediğim gibi daha önce söylediğim gibi sonuçta bence kendi aptallığından, ama konjonktür itibariyle tamam, bu tarafın bu tarafı dövmesinden bir fayda çıkartıyor. Dolayısıyla kısa vadeli hesapla burada işte böyle bir tercihte bulundu yani. Biraz da böyle ideolojik değil yani. Bir Atatürk kültünün üstüne bir Erdoğan kültü yaratmak gibi hadsiz bir iddiaya sahip adam. Yani son yaptıklarıyla bu iyice görünüyor yani. Kendisinden bir dünya lideri böyle filan falan çıkartmak için çok uğraştı. Yanındaki yamacındakiler dünya lideri dediler. Kendisinden başka inanan yok ama o inandı yani. Dolayısıyla da tarihte iz bırakacak bir şey olarak görüyor kendisini ve bu tür psikolojik sebeplerle böyle davrandığını düşünüyorum. Ama şimdi şeye gelelim. Bu ideoloji meselesine gelelim. Ama işte orada bak Ayasofya açtı. Bak adam Ayasofya bilmem kaç yıl sonra açtı. Nerede açtı? Kendi iktidarı tehlikeye girdiğinde Ayasofya'yı açtı. O güne kadar Erdoğan'a Ayasofya'yı aç diyenler var mıydı? Vardı. Toplumun yüzde kaçıydı? Ayasofya'nın ibadete açılmasını ciddi bir mesele olarak hissediyor olanlar. Yani ideolojik olarak bu pozisyon olanlar toplumun yüzde kaçıydı? Her toplum böyledir kardeşim. Her toplumda yani bugün gidelim Alman toplumuna Nazilerin yapıp ettiklerinin sahiplenilmesi gerektiğini söyleyenler Fransa'da 1789'da devrilmiş saltanatın davasını güden siyasi parti var. %2 civarında oy alıyor. Kardeşim yani toplumlar böyledirler. Siz toplumda orada bir %2 şöyle yapıyor diye sizin cumhuriyetiniz eğer böyle tarumar oluyor ise o zaman zaten tarumar olacak bir cumhuriyetmiş o yani. Fazla zayıfmış yani. Ha ama %2 değil ki bak orada %2. Ya bak %50 falan yoktu. Bu %50'nin içinde Ayasofya açılmazsa ben gidiyorum kardeşim Erbakan'ın peşinden diyecek kimse de yoktu.
Kaldı ki zaten tadilat nedeniyle Ayasofya'nın ibadete kapandığı da söyleniyor. Zaman zaman gene eski yerinde namaz kılınıyor sanıyorum.
Bunun şimdi bir tane istisnası var. Ben kendi yaptığım ölçümler itibariyle söyleyeyim. Hilafet mevzuunda bir %10-12 civarında bir şeyler vardı. Ama şimdi bu hilafet hakkında hilafeti durmadan gözümüze sokanlar Erdoğan yandaşlarının ne kadar budala, ahmak veya işte gerici tırnak içinde olduklarını delil olarak hilafeti gündeme taşıyıp duranlar şunu unutuyorlar ki hilafetin ne menen bir şey olduğunu kendileri bilmiyorlar. Hilafet dini bir kurum değil. Hilafet siyasi bir kurum. Yani o hilafet isteyenlerin esas derdi bu arada şey diye söyleyeyim. Bunu dile getiren sonuçta neydi ya Fesli Kadir? Ciddi şekilde dile getiren. Şimdi adam orada Fesli Kadir referans verip diyor ya bunlara söyle. Ya kardeşim Fesli Kadir kaç kişiler bunlar ya? Siz Fesli Kadir'in ve işte Necip Fazıl'ın terazinin bu kefesinde tartacak kadarını üretememişseniz yani itirafınız bu oluyor yani. Ben zamanında akşamda yazarken şey demiştim ya da daha kendi blogumda yazarken. Yani bu Selahattin Demirtaş'a saz çaldırdı şey Ahmet neydi ya?
Ahmet Hakan.
Devlet Ahmet Hakan. Bütün AKP'liler ama olur mu bu adaletsiz Selahattin Demirtaş'a saz çaldırıp türkü söyletelim. Yani şimdi siz bir adamın bir televizyonda bir saz çalıp türkü söylemesiyle eğer koskoca iktidarınız dengeleniyor ise ulan o zaman bir kendinize dönüp bakın kardeşim. Yani ne kadar boşmuşsunuz yani. Burada bu kadar profesörsünüz, bu kadar bilmem işte üniversiteler elinizde şuydu, buydu filan falan. Orada Fesli Kadir şunu demiş, Necip Fazıl bunu demiş. Ya insan utanır ya bunları. Dile getirmeye utanır ya. Kaç satmış ya Fesli Kadir dediğiniz adam? Kaç kişi okumuş yani? Necip Fazıl kaç kişi okumuş? Aha burada Nazım Hikmet şu kadar bilmem. Yani bir yığın kişiyi kaç kişi okudu? Yani neyin denklemi bu? Bunları böyle laf diye ortaya salıp duran bir tuhaf zümre bu yani artık. Neyse sonuçta yani bu 100. yılın böyle hedef edilmesine çok öfkeliyim. İzleyenler de bağışlasın. Sen de bağışla yani. İçeriden Zeynep de çok bağırıyorsun diyor. Bağışlayın hep beraber. Şimdi hikaye, hilafet hikayesi şöyle bir şey. Sen cumhuriyeti kurmuşsun. Belli iddialarla. Yol almış. Aradan zaman geçmiş. Ve şimdi cumhuriyetin bir vatandaşı olarak Almanya'ya gitmek istiyorsun. Gidemiyorsun yani. Ya da gittiğin zaman hakir görülüyorsun. İstisnasız herkes bunu yaşıyor. Bunu yaşamayanlar gelip ne anlatıyorlar? Ay İspanya'ya gittim. Vallahi inanmam senin Türk olduğuna dediler. Ben seni İtalyan zannettim dediler. Falan. Bununla övünülüyordu yani. Tamam mı yani şimdi aşağılanmamışsan eğer bu Türk olmadığın zannedildiği için aşağılanmamışsın. Türk olduğun anlaşıldığı anda aşağılanıyorsun. Bunun bir toplumda yara açmamasını beklemek abesle iştigaldir. Bu yarayı görmemek buna uygun tedbirler. Yani Almanlara gidip de bizi aşağılamayın ya diyebilecek gücün olmadığına göre başka türlü tedbirler düşünmen gerekiyor. Yani. Bunu yapamamışsın. Vatandaşın böyle zelil olmuş ve bu zelil olmanın panzehirlerinden bir tanesi olarak hilafeti düşünüyor. Hilafeti bulmuş. Eğer hilafet olsaydı hilafeti kaldırmasaydı Atatürk, şimdi bütün İslam dünyası yani Filipinler'den Fas'a kadar Ankara'ya bakacaklardı. ya da İstanbul'a bakacaklardı, halifeye bakacaklardı. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani sonuçta halife İstanbul'dan sepetlenirken o coğrafyadan hiç kimse hop demedi yani. İşte bir Pakistanlılar ellerini ceplerine attılar. Ondan başka kimse hop demedi yani. Pekala İngiliz ordusunda savaşmayı da sürdürdü kimileri aralarında. Ama böyle bir hayal, böyle bir salakça hayalin ürünü yani hilafet. Bize saygı duyulmasını sağlamak için yani Almanların bize saygı duymasını sağlayamayacağız. Korkmasını sağlayabiliriz. Nasıl sağlayabiliriz? Bütün Müslümanlar bizim elimizde dersek eğer dünyadaki bütün Müslümanlara savaş açamayacaklarına göre hele ellerinde petrol, metrol de varken filan gibi böyle bir ham hayal. Fesli Kadir'in sattığı hayal böyle bir hayal. Yoksa halife gelecekte burası İslam coğrafyası olacak. Böyle bir şey yok yani. Ama şimdi halifelik isteyenlerin niye halifelik istediği hakkında zerre kadar kafa yormadan mesela böyle her şeyi bir torbaya koyup orada işte halifeliği burada bilmem başörtüsü şurada hepsini şeriat diye paketledin. Sonra şimdi şeriatçı olmayan kimse kalmadı memlekette. Kabahat senin. Ondan sonra şimdi bunların her birisini teker teker ama bak ben demiştim zaten şeriat tehdidi vardı diyor yani. Sen demiştin zaten de bu sen böyle paketlediğin için böyle. Tekrar başa döndük. Sonuçta Erdoğan bu güruhun yani kendisine oy veren güruhun böyle aşağılanıp durma yani Almanya'da aşağılanıp dururken burada Türkiye'de de birileri tarafından aşağılanıp durmasını artık baş kaldıracak kıvama geldiklerini görüp işte böyle önce Gazze İsrail meselesinde suhuletle davranıp sonra dünya sahnesinde kendisine yer olmadığını, şahsına yani yoksa Türkiye'ye değil. Yani rehine pazarlığında Amerikalıların, İsraillerin Katar'a, Ankara'ya değil yani Katar'a baktıklarını, Abu Dhabi'ye baktıklarını gördüğü zaman ha bir dakika şimdi bu masada bana yer yok. O zaman ben şimdi masayı devirmek için burada yığınları kışkırtayım. Yani evet yığınlar böyle kışkırtılabilirler. En başta söylediğim sürüdür yani. Sevk edilebilirler bir yerden bir yere. Tıpkı onlara sürü diyenlerin sevk edilebilmesi gibi. Yani nasıl? Şu son seçimde gördük değil mi nasıl sevk edildiğimizi hep birlikte.
Evet, iki taraflı olarak.
Yani sonuçta böyle başkalarını aşağılamak için haklı gerekçelerimiz yok yani. Hepimiz aynıyız. Onların hikayesi başka, senin hikayen başka ve onların hikayesinin gerekçeleri bunlar. Bunu anlatıyorum yani. Benim derdim bu. Onların hikayesini biliyorum, gerekçelerini biliyorum. Yoksa yani kimsenin halife gelecek de ben vay ne güzel Müslüman olacağım filan gibi bir derdi yok. Yani kimse öyle çok Müslüman olmak filan da istemiyor ayrıca yani. Bütün istedikleri işte sonuçta ellerine imkan geçtiği zaman hep birlikte işte tatile gidip mangal yapıyorlar. Yani deniz kıyısında mangal yapıyorlar. Denize de giriyorlar yani. Haşama dışında bir şey giymeyen vesaire falan bir nüfus var mı? Var. Kaç kişi kardeşim? Kaç kişi yani? Kaç kişi peçeli Türkiye'de?
O nüfusun yarısı diyebilirler.
Sonuçta Erdoğan'ın yanlış bir hesap yaptığını, burada kendi adına ciddi bir fırsat kaçırdığını düşünüyorum. Ama zaten onun fırsat kaçırması bir anlam taşımıyor. Çünkü karşı taraf bütün fırsatları kaçırıp duruyor.
Yani burada asıl fırsatı kaçıran CHP gözüküyor ya da Erdoğan karşısındaki kesimler oluyor. Bunu bir
Hepimiz
manevra olarak kullanabilirlerdi.
ya yani sonuçta Erdoğan'ın yanındakilerin de Erdoğan'a oy verenlerin önemli bir bölümü de böyle bir seferberlik gerçekleştirilseydi bir yıl boyunca ha tamam şimdi kardeşim ben bu sürüden ayrılıp bu sürüye katılmak için yeterli sebebim var noktasına gelebilirdi. Çok sayıda insan gelebilirdi. Orada çok mutlular falan değil yani. Siz nasıl burada mutsuzsanız oradakiler de mutlu. Sokağa çıktığınız zaman görüyoruz herkes mutsuz kardeşim. Ama siz şimdi bu mutsuzluğu, sizin kendi mutsuzluğunuz soylu bir mutsuzluk, ötekinin mutsuzluğu evine makarna götüremediği için mutsuzluk diye kodlamışsınız, maç bitmiş. Yani sizin maçınızı zaten başlatmanın yolu yok. Yani. Çünkü siz maçı başlamadan bitirmişsiniz. Sizin bütün derdiniz o insanları aşağılamak. Bunu sağlamak için gerekli ne varsa onun peşindesiniz. Burada belki ezberiniz bozulur korkusuyla böyle kirpi gibi dikenlerinizi çıkarıyorsunuz yani. Yok öyle bir Türkiye. Bildiğiniz Türkiye değil. Türkiye'yi bilmiyorsunuz yani. Temel derdim bu. Bilmiyorsunuz. Zaten dünyayı da bilmiyorsunuz. Zaten kendinizi bilmiyorsunuz. Kendinizi bilseniz neyi neden yapıyor olduğunuz hakkında biraz kafa yorsanız dünyayı böyle okuyamazsınız. Ya böyle orada bilmem ne tercihini yaptı diye adama bu etiket yapıştırılacak falan. Hepiniz parça parçasınız. Karınızla şöyle, çocuğunuzla böyle, kardeşinizle şöyle, annenizle böyle. Farklı farklı insanlarsınız yani. Hepimiz böyleyiz kardeşim. Cumhuriyet bizden bir bütün yapamadı. Yapmak gibi bir niyeti de olmadı. Yani Cumhuriyet bizden bir bütün yapmak niyeti olan öznelerin eline geçmedi hiç. Cumhuriyet çok uzun süre boyunca kardeşim bu cumhuriyeti ben kurdum. Cumhuriyet benden sorulur diyen ordunun malıydı. Yani cumhuriyetin tebaasının neyi yapamayacağını, hangi sınırları geçip hangi sınırları geçemeyeceğine karar veren Türkiye'de orduydu. Arka planda ağırlıklı olarak çok mecbur kaldığı zaman öndeki kuklalar oyunu doğru oynayamadıkları zaman doğrudan sahneye çıkarak bu oyunu ordu yönetti. Ve ordu mantığıyla yönetti. Yani herkes üniformalı böyle işte emirevi herkes yerini bilecek. Yukarıda bir takım kumanda merkezinden sen köyde kalacaksın, sen çocuğunu okula yollamayacaksın filan falan diyecek. Böyle çalışmadı toplum. Toplum böyle çalışmayınca işte orasından buradan patladıkça üstüne çimento dökmek üzere ordu geldi ve üstümüze çimento döktü. Şimdi buna hiç ama orada 61 anayasası var ya sen biliyor musun bak o ne kadar. Ya bana ne 61 anayasası tarzı. Demokrasiyi öldürmüşsün. Ondan sonra özgürlükçü anayasa yapmışsın. Zaten uyulmayacak yani. Nitekim ilk fırsatta da orasından burasından budamaya başlamışsın. Bu anayasa bu millete bol geldi. Geyikleriyle falan falan. Yetiştirdiğin züppelerle medyayı kontrol etmişsin. Efendim işte üniversiteyi kontrol etmişsin. Kimse şimdi tablo yargı Erdoğan'a bakmadan yani işte Can Atalay kararını bile vermemek için hakim kaçıyor filan. Bunlar eskiden de böyleydi. Orduya bakılıyordu. Her genel yayın yönetmeni orduya hesap vermek zorundaydı. Bunlar yeni şeyler değil ki yani. Bu memleket böyle bir memleket idi. Ha olabilir de benim de tekrar söyleyeyim. Hiçbir yer kusursuz değildi ve bizimki de kusursuz olmak zorunda değil. Ama ya bak bu böyleydi dediğin zaman o diye feveran edeceksek yandırken neyi düzelteceğiz o zaman? Nasıl düzelteceğiz yani? Şimdi Beşiktaş Trabzonspor maçı oynanıyor. Beşiktaş topa şu kadar hakim. İşte şu kadar bilmem ne yapmış falan filan. 3-0 yenik duruma düştü. Maç bitti. Şenol Güneş o zaman Beşiktaş'ın teknik direktörü. Oyun bizdeydi dedi. Ben dedim ki aha şimdi bugün bitmiştir Beşiktaş. Yani sen şimdi karşı kaleye doğru düz tehdit yaratamamışsın. Rakip ceza sahasında 3 tane oyuncuyu aynı anda bulunduramamışsın vesaire. Tamam ama topa şu kadar sahip oldum geyiğinden oyun bizdeydi dediğin zaman sen artık kendi hatanı düzeltme şansın yok. Çünkü o hata olduğunun farkında değilsin yani. Türkiye Cumhuriyeti içinde tablo böyleydi. Yaptıklarının hata olduğunun farkında olmayan veya farkında değilmiş gibi davranan, bunu beyan eden öznelerin elindeydi Türkiye Cumhuriyeti. Yani orada 33 kaçakçıyı yargısız infaz eden generalin yargılanmasına izin vermeyen Türkiye Cumhuriyeti sonra intiharına izin vermek zorunda kalan adam intihar etti galiba. Şimdi bunları fütursuzca yapabilen bir cumhuriyetiydi bu. Kusurluydu. Bu kusurları giderebilirdik. Daha iyi bir cumhuriyet yapabilirdik. Hani son dönemin geyiğiyle, son 15-20 yılın geyiğiyle demokrasiyle taçlandırabilirdik cumhuriyetimizi filan. Ama yani bunu yapmamızı en başta cumhuriyetçiler izin vermedi. Yani bunun yapılmasına Erdoğan izin vermedi değil ki. Erdoğan'ın buna gücü yetmezdi. Ama demokrasi genişletmeye kalktığın zaman demokrasi şöyle bir şey. Sen toplumun damarlarına demokrasi zerk ettiğin zaman bu her yere gidiyor yani. Kürtlere şu kadar gitsin, efendim işte Alevilere bu kadar gitsin, sosyalistlere şu kadar az gitsin, bu laiklere bu kadar çok gitsin yapamıyorsun yani. Ama sizin kafanızda bir proje var. Demokrasi dediğiniz sizin kafanızdaki projenin başkalarının kafasındaki projelerle eşdeğer yarıştığı bir rejimdir yani. Öyle kafanıza göre oradaki %1/2'ı, buradaki %2,5'ü, şuradaki bilmem %4'ü tehdit olarak algılayıp onları bloke edecek bir şeyler yapılmasından yana olduğunuz için biz demokrasiyi kuramadık. Zaten de şimdi de sorsam ne demokrasisi kardeşim? Cumhuriyet bize yeter diyeceksiniz büyük ihtimalle. Ve takos sizsiniz. Neden takossunuz? Çünkü Cumhuriyet'in makbul çocukları sizsiniz yani. Siz idiniz. Aha şimdiki çözülmüş Cumhuriyet'in, dağılmış Cumhuriyet'in makbul çocuğu da başkaları.
Roller değişti artık, değişiyor.
Şimdi ya bir dakika bak, bunu bak bu çocuk hikayesinden bir çıkartsak da kardeş kardeş falan dediğin zaman herkes senin üstüne geliyor yani. Bunu diyenin üstüne geliyor. Dolayısıyla böyle bir iki cami arasında bir namaz kılanlar hep okkanın altına gidiyor. Yani adam zaten bu ihtimali gördüğü için işte gezi sırasında çıkıp demişti yani. Bir taraf olan bir taraf olur demişti yani. Ve bunu sağladınız, siz sağladınız. Bir taraf olanın bir taraf olmasını Erdoğan tek başına isteyerek yapamaz ki. Siz taraf olmasanız, yani bu şekliyle taraf olmasanız olay buraya gelmeyecekti. Ha ama ne yapsaydı? Ben bilmiyorum ne yapsaydınız. Ama biz bunu ne yaparız, ne yapsak diye düşünseniz, düşünülse, bunun yolu açılsa elbet bir yol buluruz. Düşünmesini istemiyorsunuz ki. Onlar yok olsunlar. Bütün kabahat onlarda. Biz aslında bize kalsaydı kaldı size yani. Ayrıca sizin gibilerin elinde kaldı memleket 70 yıl. Cumhuriyetimiz her şeye rağmen elbet payidar kalsın. Onu biz yapamadık. Bizim çocuklarımız olmadı, torunlarımız daha doğru bir şey haline getirebilirler, ümit edelim. Cumhuriyeti kurmuş olan nesillere
Şükranlarımız.
şükranlarımızı sunalım. Benim Cumhuriyet'le ilgili en sevdiğim fotoğraf böyle poturlu şalvarlı köylüler, bilirsin o fotoğrafı, bir at arabasının önünde işte ellerinde Cumhuriyeti biz böyle kurduk gibi bir pankart CÜ diye gidiyor yani, çünkü cimle başladığı için Cumhuriyet ince olması gerekiyor yani, o hesapça Cumhuriyeti biz böyle kurduk gibi bir şey var yani orada. Yani evet, yani sonuçta o nüfusun o harpte kırılmış, yokluk yoksulluk dibine kadar çekmiş nüfusun büyük fedakarlıklarla ve büyük azim ve büyük hayallerle gerçekleştirdiği bir hikaye olarak görmeyi tercih ediyorum. Sonuçta toprak ağalarının, azınlıkların mallarına çökenlerin cumhuriyeti olduğunu bilsem de son tahlilde o sıradan insanların kanı ve teri pahasına kurulmuş bir şey olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum. Bu hikayeyi satın alan bir sürüye mensubum yani. Dolayısıyla o nesilleri sahiden de yani o nesillerin sonlarına biz yetiştik yani. Hakikaten böyle var güçleriyle bir şeylerin daha iyi olması, Türkiye'nin daha müreffeh bir ülke olması, daha gururlu bir ülke olması için bildikleri her şeyi seferber çalışan mühendisler, hekimler, teknisyenler, hemşireler tanıdık yani. Öğretmenler, imamlar tanıdık yani bunları. O insanlara minnetle anıyorum. Haklarını helal etsinler yani.
Evet, peki. Cumhuriyeti seviyoruz her şeye rağmen. Yanına bir de demokrasiyi de tam koyabilirsek iyi olur diye düşünüyoruz. Burada bitirelim öyleyse.
Hay hay.
Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Desteğiniz için, ilginiz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.